Ayrım 60, sayfa 502. 4. Azınlıkların korunması. Lozan'da Osmanlı Devleti'nin Hristiyan azınlıklara verdiği eski özel ayrıcalıklar kaldırılmıştır. Ancak Lozan Antlaşması'nın uluslararası hukuktan kaynaklı azınlıkların korunmasına ilişkin 37-45 hükümleri vardır. Müttefikler Lozan görüşmeleri yapıldığı sırada Türkiye'de henüz dini hukukun egemen olduğunu ileri sürerek Türkiye'deki gayrimüslim azınlığa ait aile veya kişi statüsüyle ilgili konuların kendi kurallarıyla düzenlenmesini istemiş, Türkiye bu düzenlemeyi Türk hükümeti temsilcileri ve azınlıklardan her birinin göstereceği eşit sayıdaki temsilcilerden oluşan özel komisyonlar tarafından yapılması ve Türk hükümeti ve Milletler Cemiyeti'nin oy birliğiyle Avrupalı hukukçular arasından bir kalem tayin edilmesi şartıyla kabul etmiştir. Türkiye'nin 1926'da Medeni Kanunu kabul etmesi ve tüm yurttaşların eşit ve layık hukuka sahip olmasıyla azınlıkların özel hakları ortadan kalkmıştır. Daha doğrusu Medeni Kanun'un kabul edilmesiyle birlikte azınlıklar Lozan'da kendilerine tanınan ayrıcalıklardan vazgeçmiştir. Çünkü kabul edilen İsviçre hukuku ırk ve din farkı gözetmeksizin her yurttaşa uygulanabilir durumdaydı. Bu nedenle Yahudi, Ermeni ve Rumlar özel kanunlara sahip olmak gereğini duymadıklarından Lozan Antlaşması'nda azınlıkların korunması başlığı altında yazılı olan maddelerle tanınan haklardan vazgeçmeleri tabii sonuç oldu. 5. Oturma ve yargı yetkisi. Lozan'da imzalanan oturma ve yargı yetkisi konusunda sözleşme, normalde bir devletin kendi yasalarıyla düzenlemesi gereken bazı konuları içerdiğinden o devletin egemenlik haklarına aykırıdır. Türkiye, egemenlik haklarına aykırı bu sözleşmeyi ancak sınırlı bir süre için geçerli olması koşuluyla imzalamıştır. Bu süre 7 yıldır. Türkiye bu 7 yıl içinde birçok yeni çağdaş yasa hazırlamış ve 1931 yılında bu sözleşme ortadan kalkmıştır. 6. Ticaret Sözleşmesi. Lozan'daki bu sözleşmede bir devletin kendi yasalarıyla belirlemesi gereken konuları içerdiğinden o devletin egemenlik haklarına aykırıdır. Bu nedenle Türkiye bu sözleşmeyi de sınırlı bir süre için imzalamıştı. Bu süre 5 yıldır. Bununla birlikte Türkiye bu sözleşmenin 9. maddesinde kabotaj hakkını elde etmiştir. 5 yıl sonunda 1929 yılında bu sözleşmenin süresi dolmuş ve Türkiye bu sözleşmenin imzacılarıyla egemenliğine uygun yeni sözleşmeler imzalamıştır. 7. Sağlık İşleri Açıklaması. Lozan'da yine 5 yıllık bir süre için yapılan bu açıklama, sınır sağlık işlerinde 3 Avrupalı danışmanın Türk hükümeti emrinde çalışmasını zorunlu kılmıştır. 5 yıl sonunda 1929'da bu hüküm kendiliğinden ortadan kalkmıştır. 8. Adalet Yönetimi Açıklaması. Türkiye, Lozan'da yaptığı bu açıklamayla 5 yıllık süreyle Avrupalı hukuk danışmanlarını hizmetine almıştır. 5 yıl sonunda 1929'da bu açıklamada kendiliğinden ortadan kalkmıştır. Lozan Antlaşması'nda müttefiklere verilen bu tür süreli veya geçici tavizlerin çok anlaşılabilir nedenleri vardır. Yeni Türkiye'nin Osmanlı'yı 150-200 yıldır sıkı sıkıya bağlayan emperyalist zincirleri birdenbire kırıp atması maalesef mümkün olmamıştır. Lozan'da kapitülasyonları tamamen kaldırmakla en büyük, en kalın emperyalist zinciri kırıp atan Türkiye, irili ufaklı diğer zincirleri kırma işini 5 ile 7 yıllık zamana yaymıştır. 1931 yılı itibariyle Türkiye artık yüzyıllardır kendisini sarıp sarmalayan tüm emperyalist zincirlerden kurtulmuştur. Aslında bu süreli tavizleri uzun vadede düşündüğümüzde taviz olarak görmemek gerekir. Çünkü 5 ile 7 yıl boyunca Lozan Antlaşması gereği bu sözleşmeler kendiliğinden sona ermiştir. Dolayısıyla süreleri dolduğunda tamamen ortadan kalkan bu tavizler sonraki zamanda mutlak başarı halini almıştır. Şöyle ki 92 yıllık Lozan Antlaşması'nın bu sözleşmeleri 5 ile 7 yıl taviz, bugün itibariyle tam 85 yıl mutlak başarı durumundadır. Sonuçta yeni Türkiye, Lozan'da başarısızlık hanesine yazdığımız birçok konuyu Lozan'dan sonra zamana yayarak kendi lehine çözmeyi başarmıştır. Boğazlar, Hatay, yabancı okullar, azınlıkların korunması gibi konulardaki bazı eksikler 1938 itibariyle tamamlanmıştır. Oturma ve yargı yetkisi, ticaret sözleşmesi, sağlık işleri açıklaması, adalet yönetimi açıklaması gibi süreli eksikler ise 1931 itibariyle tamamlanmıştır. Bence tamamlanmış haliyle Lozan'ın başarı oranı %80'lere çıkmaktadır. Akla ziyan Lozan yalanları. Atatürk ve Cumhuriyet düşmanlarının birazdan okuyacağınız akla ziyan Lozan yalanları çok şaşırtıcı ve düşündürücüdür. Şaşırtıcı ve düşündürücü olmasının nedeni yalanların mükemmelliği değil, bu akla ziyan yalanlara inanan binlerce, on binlerce insanımızın olmasıdır. Bu bilgi çağında bu kitlesel cehalettir şaşırtıcı ve düşündürücü olan. 1. Lozan'ın onaylanması ve halifelik yalanı. 20 Kasım 1922'de başlayan Lozan Konferansı, kapitülasyonlar ve Musul gibi önemli konuların çözümsüzlüğü nedeniyle 4 Şubat 1923'te kesintiye uğramıştır. Yaklaşık 3 ay bir aradan sonra 23 Nisan 1923'te yeniden başlayan Lozan Konferansı 24 Temmuz 1923'te Lozan Antlaşması'nın imzalanmasıyla sona ermiştir. Lozan 17 ek belge, 5 bölüm, 5 anlaşma, 5 protokol ve 5 bildirden oluşan 143 maddelik bir antlaşmadır. Lozan Antlaşması'yla ekli sözleşme ve protokollere ilk imzayı atan İsmet Paşa'dır. İmzalanması verilen arayla birlikte 8 ay kadar süren Lozan'ın onaylanması da 1 ile 2 yıl arasında sürmüştür. Gelelim Lozan'ın onaylanmasına. Türkiye ve Yunanistan karşılıklı çözüm bekleyen öncelikli sorunları nedeniyle bir an önce antlaşmayı onaylamak istemiştir. İngiltere ve Fransa ise Türkiye üzerindeki eski ayrıcalıklarını kaybedip üstüne üstlük bir de bağımsız yeni Türkiye'yi tanımak zorunda kalacakları için ellerinden geldiğince antlaşmanın onaylanmasını geciktirmişlerdir. Türkiye Büyük Millet Meclisi 21, 22, 23 Ağustos 1923 tarihleri arasında 3 gün boyunca 143 maddelik Lozan Antlaşması'nın eklerini, sözleşme ve protokollerini inceleyip 23 Ağustos 1923 tarihinde antlaşmayı onaylamıştır. 227 milletvekilinin katıldığı oylamada 14 ret oyuna karşılık 213 kabul oyuyla Lozan Antlaşması onaylanmıştır. Antlaşmaya ek olarak imzalanmış tahliye protokollerine göre Lozan Antlaşması'nın Türkiye tarafından onaylandığı müttefik devletlere bildirildikten hemen sonra İngiliz, Fransız ve İtalyan işgal kuvvetleri ve savaş gemileri İstanbul ve Boğazlardan derhal çekilmeye başlayacaktı. 6 hafta içinde Türk topraklarında işgalci asker, Türk karasularında işgalci savaş gemisi kalmayacaktı. Öyle de olmuştur. Müttefik işgal orduları 2 Ekim 1923'te Atatürk'ün ifadesiyle geldikleri gibi gitmiştir. 6 Ekim 1923'te Şükrü Nail Paşa komutasındaki Türk orduları görkemli bir törenle İstanbul'u işgalcilerden geri almıştır. Bu bir anlamda İstanbul'un ikinci fethidir. Atatürk de ikinci Fatih. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Lozan'ı onaylamasından 2 gün sonra 25 Ağustos 1924'te antlaşmayı Yunan parlamentosu da onaylamıştır. Lozan'a uygun olarak Yunanistan 15 Eylül'de Karaağaç'ı, 21 Eylül'de Bozcaada'yı, 22 Eylül'de İmroz'u boşaltıp Türkiye'ye devretmiştir. Lozan Antlaşması 143. maddede belirtildiğine göre Türkiye ile 4 büyük müttefik devlet veya onlardan en az 3'ü onay belgelerini sunar sunmaz o devletler arasında yürürlüğe girecektir. Diğer imzacı devletler için ise onay belgelerini sundukları gün yürürlüğe girecektir. Bu nedenle İngiltere ve Fransa Lozan Antlaşması'nı onaylamak için hiç acele etmemişler, mümkün olduğunca ağırdan almışlardır. Onların bu ağırdan alışları aslında Lozan Antlaşması'ndan hiç memnun olmadıklarının en açık kanıtlarından biridir. Lozan'ı imzalamak için 8 ay kadar ayak sürüyen müttefikler, antlaşmayı onaylamak için de 1 yıl kadar ayak sürmüşlerdir. Amaçları konferans sürecinde Türkiye üzerinden kurdukları baskıya benzer bir baskıyı şimdi de onay sürecinde kurmaktır. Lozan Antlaşması'nın onay müzakerelerine İngiltere Parlamentosu 6 Mart'ta başlamıştır. Bilindiği gibi 3 Mart 1924'te de Türkiye'de halifelik kaldırılmıştır. Fesli Kadir Mısıroğlu gibi Atatürk ve Cumhuriyet düşmanları Türkiye'de 3 Mart'ta halifeliğin kaldırılmasıyla İngiltere'de 6 Mart'ta Lozan'ın onay müzakerelerinin başlaması arasında kirli bir ilişki olduğunu iddia etmektedirler. Buna bakarak İngiltere'nin Lozan Antlaşması'nı hilafetin kaldırılması şartıyla onayladığını, hatta hilafeti kaldırmayı Ankara'nın Lozan'da gizlice taahhüt ettiğini ileri sürenler vardır. Fakat bu yorumların bir belgesi yoktur. Bu akla ziyan Lozan yalanına rahmetli Turgut Özakman, Vahdettin, Mustafa Kemal ve Milli Mücadele adlı dev eserinde ayrıntılı cevap vermiştir. Hatırlayacaksınız. İngiltere'nin halifelikten korkmadığını, çekinmediğini, çünkü İngilizlerin Osmanlı Devleti'ni halifenin en güçlü zannedildiği dönemde çok daha rahat bir şekilde sömürdüğünü ve Kurtuluş Savaşı'nda halifeden çok rahat bir şekilde yararlandığını, bu nedenle Sevr Antlaşması'nda bile halifeye dokunmayı gerekli görmediğini örneklerle anlatmıştım. İşin özeti şu. Emperyalizm Müslümanları halife varken daha rahat sömürmüştür. Nitekim Turgut Özakman'ın dediği gibi bütün Müslüman ülkeler bağımsızlıklarına hilafetin ilgasından sonra kavuşacaklardır. Kısacası İngilizlerin halifeliğin kaldırılması karşılığında Lozan'ı onayladıkları iddiasının hiçbir belgesi olmadığı gibi herhangi bir mantıksal temeli de yoktur. İsmet Paşa, müttefiklerin Lozan Antlaşması'nın onayını geciktirmelerinin nedenini hatıralarında şöyle açıklamıştır. Ümitleri şu, yeni devlet kuruluşuyla beraber medeni ve hukuki bir devletin bütün imkanlarını da yapmaya başlayacaktır. Devletin idare şekli değişmiş, milli iradenin hakim olduğu bir cemiyet hedef olarak alınmıştır. Bunun üzerinde yürümeye başlanmış, hukuk ve idari sistemlerde büyük ıslahata girişilmiştir. Bu ıslahatı memleket ne ölçüde hazmedecek ve kabul edecek ve ne ölçüde tepkiler olacak? Bu bir muammaydı. Galip devletler kendine hiçbir suretle yardım edilmeyecek yeni Türk devletinin içeride çıkacak karşı koymalara karşı ne kudret göstereceğini görmek, ölçmek istiyorlardı. Bütün bu ümitler ayrı ayrı çetin imtihanlar geçirerek silinmiştir. İsmet Paşa hatıralarındakine benzer bir açıklamayı yıllar sonra TRT'ye yapmıştır. Lozan Konferansı imza edildikten sonra onun tasdiki meselesi müttefikler arasında bir mesele oldu. Biz hemen 2 ay içinde muahedeyi tasdik ettik. Müttefikler ancak 2 sene zarfında muahedeyi yürürlüğe koydular. Müzakere esnasında kabul ettikleri birçok maddelerin Türkiye'nin kuruluş devrinde birçok hadiseler geçireceğinden ve daha tasdik olunmadan bir takım hükümlerin düşeceğinden ümit bekliyorlardı. 2 sene kadar sürdü. Bu esnada Cumhuriyet ilan olundu. Cumhuriyet yeni esaslar, temeller üzerinde kuruldu ve bu Cumhuriyet 1-2 senelik büyük tepkiler, mesela Şeyh Said isyanı gibi silahlı mukavemetlere maruz kaldı. Bununla beraber yerleşti. 1-2 sene müttefiklerin gösterdiği tereddüt, memlekette yeniden endişe yaratınca, muahedenin kıymeti ilk defa anlaşılmaya başlandı. Türkiye'de olup bitenleri an be an takip eden İngiltere, Cumhuriyet'in ilanından sonra çıkacak olan iç karışıklıkların, güçlenen muhalefetin Atatürk'ü devireceğini ve kısa sürede Kemalist rejimin bir karşı devrimle yerle bir olacağını düşünmektedir. Örneğin İstanbul'daki İngiliz Yüksek Komiser Vekili Henderson, Lozan Antlaşması imzalandıktan 3 hafta sonra 14 Ağustos 1923'te Londra'ya gönderdiği raporda şöyle demiştir. Bugünkü Türk hükümeti ayakta duramazsa, ki uzun zaman ayakta duramaz kanaatindeyim, o zaman İngiliz Büyükelçiliği hangi şehirde olursa Türk hükümeti de oraya gelecektir. Bizim desteğimizle ayakta kalabilir ama bizim desteğimiz olmazsa Türkiye'nin anarşiye sürüklenmesi kaçınılmaz. Bu anarşide şimdiki hükümet düşecek ve bizimle işbirliği yapacak yeni bir hükümet iş başına gelecektir. Lord Curzon da şöyle demiştir. Sanırım Türkiye birçok hususlarda hayal kırıklığına uğrayacaktır. Lozan'da elde ettiğini iddia ettiği muvaffakiyetlerin kendi aleyhine döneceğini görecektir. Görüldüğü gibi yeni Türkiye'nin pek de uzun ömürlü olmayacağını, ilk sarsıntıda yıkılacağını veya en azından Kemalist yönetimin iktidardan düşeceğini ve İngiliz yanlısı bir hükümetin kurulacağını düşünen İngilizler, kendileriyle işbirliği yapacak yeni bir hükümet iş başına gelene kadar Türkiye ile ilgili tüm işlerini bilerek ağırdan almışlardır. Örneğin, Türkiye Cumhuriyeti'ni diplomatik olarak tanımamışlar, Türkiye'de büyükelçilik açmamışlar, başkentin Ankara'ya alınmasına fena halde bozulmuşlar, Türkiye Cumhuriyeti'nin yeni başkenti Ankara'ya alt düzey diplomatik temsilci bile göndermemişlerdir. Lord Curzon, Türkiye Cumhuriyeti'nin büyükelçi göndermeye değmeyecek kadar küçük ve değersiz bir ülke olduğunu belirtmiştir. Bu arada İngilizler Türkiye Cumhuriyeti'ne yönelik tahriklere, kışkırtmalara da devam etmiştir. Bütün bunları İsmet Paşa 8 Aralık 1923'te Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde resmen açıklamıştır. İngiltere ayrıca uzun yıllar boyunca Türkiye Cumhuriyeti'ne tek kuruş kredi de vermemiştir. İşte İngiltere'nin Lozan Antlaşması'nın onayını geciktirmesini de bu çerçevede düşünmek gerekir. İngiltere, Türkiye Cumhuriyeti tez zamanda yıkılırsa Lozan'ı onaylamaya da gerek kalmaz beklentisiyle bir yıl kadar Lozan'ı onaylamamıştır. İngiltere'nin Lozan'ı onaylamasını geciktiren aslında Lord Curzon'dur. Lozan Konferansı'ndan sonra İngiltere'de peşi sıra hükümet değişiklikleri olmuştur. Curzon dönemi 22 Şubat 1924'te İşçi Partisi'nin iktidara gelmesiyle ancak sona ermiştir. Yeni Başbakan MacDonald, 6 Mart'ta Lordlar Kamarası'nda, 1 Nisan'da da Avam Kamarası'nda Lozan Antlaşması'nın onay sürecini başlatmıştır. İngiliz Avam Kamarası, Lozan Antlaşması'nı 10 Nisan 1924'te onaylamıştır. Lozan Antlaşması'nı İtalyan Parlamentosu 11 Ocak 1924'te onaylamış, Japonya'nın onay belgeleri 6 Haziran 1924'te Paris'e ulaşmıştır. Lozan Antlaşması'nın onayını Fransa da çok geciktirmiştir. Fransızlar kapitülasyonların kaldırılmasıyla Osmanlı dönemindeki özellikle ekonomik ayrıcalıklarını yitirdikleri için Lozan'dan hiç de memnun değildirler. Bu nedenle Lozan'ın onayını çok geciktirmişlerdir. Ancak sonunda Fransız parlamentosu da 27 Ağustos 1924'te antlaşmayı onaylamıştır. Lozan Antlaşması'nı çok daha sonra onaylayan, hatta hiç onaylamayan devletler de vardır. Belçika 7 Ocak 1925'te, Portekiz 28 Mayıs 1926'da Lozan Antlaşması'nı onaylamış, Sırp, Hırvat ve Sloven devleti ise anlaşmayı imzalamamıştır. Türkiye, Lozan'da Barış Antlaşması ve eklerinden ayrı olarak Polonya ve Amerika Birleşik Devletleri ile iki antlaşma daha imzalamıştır. Polonya ile 23 Temmuz 1923 tarihinde dostluk antlaşması imzalanmıştır. Aynı gün yine Polonya ile bir de ikamet ve ticaret sözleşmesi imzalanmıştır. Bunlar 1 Haziran 1924'te yürürlüğe girmiştir. Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasında 6 Ağustos 1923 tarihinde dostluk ve ticaret antlaşması imzalanmıştır. Bu antlaşma Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Ermeni lobisinin şiddetli baskısı sonucunda 19 Ocak 1927 tarihinde Senato'da yapılan oylamada 6 oy farkla reddedilip yürürlüğe girmemiştir. Amerika Birleşik Devletleri görüşmelere taraf olarak değil de gözlemci olarak katıldığı için Lozan Antlaşması'nı imzalamamıştır. Ayrım sonu. Sayfa 510.